Sayfa 419. Azerbaycan gezisi ve izlenimler. Yeni Hayat dergisinin Eylül 1999 tarih 59. sayısında Dr. Necip Hablebitoğlu Türk Cumhuriyetlerine yaptığı ziyaretlerin sonucunda buradaki okulların ve yapılanmaların iç yüzünü anlatıyordu. Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği'nin davetlisi olarak 9-14 Temmuz 1999 tarihleri arasında Azerbaycan'a gittim. Birlik Başkanı Sayın Tenzile Rüstem Hanlı ve Yeni Hayat yazarı Sayın Sevgi Erenoğlu ile birlikte Fethullah Gülen ve Türk dünyasında Fethullahçı ihaneti konusunda çok sayıda toplantıya katıldık. Siyasi parti yöneticilerinin Bakü'de çıkan tüm gazete ve dergilerin yazar ve muhabirleriyle devlet ve özel televizyonların muhabirlerinin, kadın ve gençlik dernekleri yöneticilerinin, sanatçıların katıldıkları bu toplantıların yanı sıra talep eden medya mensupları ve başta Ebul Feyz Elçi Bey olmak üzere parti liderleriyle de farklı mekanlarda yüz yüze görüşüp sorunu tüm boyutlarıyla aktarma fırsatı bulduk. Dikkati çeken bir konu 12 Temmuz günlü toplantıda komünistliğini açıkça ifade eden Sosyal Demokrat Partisi'nin başkan yardımcısının Fethullah Gülen'i savunması, destek vermesi oldu. Tıpkı Türkiye'deki dönek sol diye tabir edilen ikinci cumhuriyetçilerin Fethullah Gülen organizasyonuna entelektüellik adına destek vermeleri gibi. Aynı kişinin Türkiye'nin demokratik bir ülke olmadığından söz ederek Atatürk'e dil uzatması ise tepkilere yol açtı. Bu toplantının tartışma bölümünde Azerbaycan Gençlik Derneği yöneticilerinden bir genç, İstanbul'daki yurt yaşamından kesitler anlatarak bizlerin de fazla bilmediği Fethullahçı yobazlık örneklerini sıraladı. Konunun bir başka ilginç tarafı Uzak Doğu kökenli Krishna tarikatının misyonerlerine resmi salon, hatta kapalı spor salonu tahsis eden Azeri yöneticilerin Fethullahçılıkla ilgili düzenlenen bu toplantılara salon tahsis etmek istememesiydi. Ancak bakan birinci yardımcılığı görevini de yürüten Sayın Tenzile Rüstem Handlı, bu toplantıları eşi ünlü Azeri şairi Sabir Rüstem Handlı'nın lideri olduğu Vatandaşlık Hemşeriliği Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirmesi de oldukça anlamlıydı. Toplantıların tüm basın organlarında haber ya da röportaj olarak yayınlanması, televizyonların bu toplantılara haber bültenlerinde geniş biçimde yer vermesi üzerine Fethullahçı okulların bir yetkilisi devlet televizyonuna çıkarak yaklaşık yarım saat içinde iddialara cevap vermek yerine Haydar Aliyev'e bağlılıklarını, sonsuz hürmetlerini ve sevgilerini ifade etti. Fethullah Gülen'in ulu kişiliğini mürit huşusu içinde anlattı. Programı izleyen Azeri aydınlarının değerlendirmesi inanılmaz ölçüde benzeşmekteydi ve sadece iki kelimeyi içermekteydi: Yağcı Molla. Bu arada medyanın sınır tanımaz gücü kendini gösterdi ve Özbekistan Kadınlar Cemiyeti'nden yine Fethullahçılıkla ilgili toplantı talebi ve daveti geldi. Halen tüm Azerbaycan şehirlerinde Sayın Erenoğlu ve Sayın Rüstem Hanlı'nın konuşmacı olarak katıldıkları Fethullah Gülen ve Türk dünyasında Fethullahçı ihaneti konulu toplantılar devam etmekte. Fethullahçıların Azerbaycan'daki konumu ile ilgili diğer saptamaları da şöyle sıralamak mümkün. 1. Azerbaycanlı Türk kadınları gerek Türkiye'den ve gerekse dış ülkelerden gelen tarikatçıların faaliyetlerinden fazlasıyla rahatsızlar ve duyarlılık gösteriyorlar. Dinlediğim pek çok Azeri kadın gözyaşları içinde Fethullahçıların okullarında eğitim gören çocuklarının kendilerinden koparıldığını, onları kaybetmek üzere olduklarını söylediler. Çocuklarının geleceği için Azeri okullarına göre eğitim kalitesi bir hayli yüksek olan Fethullahçı okulları tercih eden, büyük maddi fedakarlıkta bulunan Azeri kadınları, bir süre sonra çocukların anne ve babalarının inançlarını sorguladıklarını, hatta aşağıladıklarını, neşe ve canlılıklarını, çocukluklarını kaybettiklerini anlattılar. Onlara Türkiye'de de aynı taktikten hareketle nasıl çocukların ailelerinden soğutularak kopartıldıklarını, sonra da kişiliklerinin nasıl törpülenip cemaat kişiliği içinde yer almalarının sağlandığını örnekleriyle anlattım ve ışık evlerindeki ilişkileri açıkladım. Kısaca çocukların seviyorlarsa bu okullardan almalarını önerdim. 2. Eğitim kalitesine gelince sanırım bu Türk kültürünün ulaştırılmasına, yayılmasına ilişkin farklı bir strateji olsa gerek. Orta Asya'da, Afrika'da, Amerika'da, Avustralya'da, kısaca dünyanın her tarafında Türkiye'nin kültür misyoneri olduklarını iddia ediyorlar. Programlarında haftada 3-8 saat Türkçe'ye yer verirken 25 saat İngilizce verdikleri için İngiltere'den üstten hizmet ödülü alıyorlar. Türkiye'de ise bu çocukların İstiklal Marşımızı nasıl Türkçe okuduklarını yüzlerce kez göstererek kamuoyunu yanıltıyorlar. ABD'den ise kırmızı pasaportlu, siyah çıkışlı öğretmen takviyesi ve siyasal dokunulmazlık, ekonomik güç desteği görüyorlar. Buralarda Türkçü, çağdaş, aydın gençler yetiştirmek yerine sadece milli kimliğini bilmeyen, Türklük bilincinden yoksun molla yetiştiriyorlar. Ama bu okullardaki Türk olmayanları, örneğin Rus, Ukraynalı, Moğol, Romen, Moldovan, Taylandlı, Bulgar, Papua Yeni Gineli, Tanzanyalı, Kenyalı ve benzerleri öğrencilere hiç ama hiç karışmıyorlar. Dini eğitimden kesinlikle kaçınıyorlar. Ulus bilinçlerini etkilemeye çalışmıyorlar. Özetle söylemek gerekirse Fethullahçıların yurt dışındaki okullarında Türk olmayan öğrencilere Türkçe eğitimi sadece şeklen veriliyor. Türk kültürü asla öğretilmiyor. Belki şaşıracaksınız, İslamiyet de anlatılmıyor, öğretilmiyor. Bu okulların programları itibarıyla ABD ya da İngiliz kolejlerinden hiçbir farkı yok. Peki Türkiye ve Türklük için ne veriliyor sorusuna verilecek cevap koskoca bir hiç. Üstelik Türkiye'nin zaten kıt olan ekonomik kaynakları bu yolla heba ediliyor. Türkiye'nin tanıtımı ise gerçek anlamda yapılmıyor. Yapılan sadece şu, ABD bölgesel hesapları gereği haritada nereyi işaret ediyorsa Fethullahçı maşalar oraya gidiyorlar ve okul açıyorlar. 3. Sonuçta Kırım'da, Azerbaycan'da, Orta Asya'da ve Rusya Federasyonu'nda ya da Türklerin yaşadıkları diğer ülkelerde Türk çocuklarını önce ailelerinden sonra Türklüklerinden kopararak mollalaştırıyorlar. En yeteneklilerini ve başarılılarını ise daha sonra Türkiye'ye getirerek yüksek öğretim sürecinde beyinlerini yıkamaya devam ediyorlar. Bu gençler gerçekten güvenilir mürit olduktan sonra kendi ülkesine gönderilip burada stratejik makamlara getirilmek üzere yetiştiriliyorlar. Türklüğe hizmet için değil, Fethullahçı organizasyonun çıkarları da hizmet etmek üzere. Kısaca Fethullahçılar böylece Türklüğe ihanet ediyorlar. Türkiye yetmiyormuş gibi şimdi bütün Türk dünyasına bir yayılıyorlar ve geleceğimizi kemiriyorlar. 4. Fethullahçılar Azerbaycan bürokrasisine önemli ölçüde egemenler. Tıpkı Türkmenistan'da olduğu gibi iki bakan yardımcısının Fethullahçı olduğu ifade ediliyor. Ticaret, endüstri, eğitim ve gümrükle ilgili birimlerde tüm yetkililerin Fethullahçılar tarafından maaşa bağlandığı iddialar arasında. Azerbaycan'da Fethullahçıların her fırsatta medya önünde, özel toplantılarda, okul törenlerinde, KGB çıkıntısı Haydar Aliyev'e çok ucuz yağcılık derecesinde övgüler düzmeleri Azeri Türkçülerini çileden çıkarmaya yetiyor. Fethullahçıların aylık maaşa bağladıkları arasında Haydar Aliyev'in ve de hükümet yetkililerinin yanı sıra iktidar partisinin ve muhalefetteki tüm partilerin de yer alması ister istemez gerçek patron ABD'nin geleneksel politikasını çağrıştırıyor. İktidar kadar yarın iktidara gelebilecek potansiyele sahip muhalefetle de yakın ve organik ilişki kurmak. 5. Bu noktada akıllara şu soru da gelmektedir. Azerbaycan ve benzeri daha pek çok ülkede böylesine para sarf eden Fethullahçıların bu işlerde ekonomik çıkar hesapları var mı? Elbette var. Hatta diyebiliriz ki okullar bu mafyayı çağrıştıran çıkar çarkının sadece kılıfı. Fethullahçılar yerleştikleri bu tip ülkelerde yönetimi ve bürokrasiyi elde ettikten sonra ekonomik anlamda kökleşmeye başlıyorlar. Yaklaşık 280'in üzerinde şirket ve holdinge, 25 milyar dolarlık mal varlığına ve yıllık 600 trilyon liralık iş hacmine sahip olan Fethullahçı organizasyon, karlı gördükleri alanlarda bu ülkelere girmeye başlıyorlar. Suyun başı tutulduğu için de rüşvet, haraç ve benzeri bürokratik engellere takılmıyorlar. Can ve mal yatırım güvenlikleri sağlandığı için de kısa bir sürede piyasaya hakim olabiliyorlar. Bakü'nün en merkezi bölgelerinde bu tip şeriatçı bilinen şirketlerin mağaza ve bürolarını görmek mümkün. İğneden ipliğe, motosikletten otomobile kadar her şeyi Türkiye'den getirerek satabiliyorlar. Bütün bu şirketler Fethullahçı organizasyona yaklaşık karlarının en az %20'si oranında himmet parası ödüyorlar. Karlarının yarısını himmet parası olarak bağışlayanlar da var. Bu bağışların öncelikle %10'u hemen İstanbul'a merkeze gönderiliyor. İkincisi ise bu ülkelerde yatırım yapmak isteyen Türk girişimcileri bürokratik engelleri aşmak, can ve yatırım güvenliği sağlamak için yerel mafya ya da bürokratlar yerine Fethullahçılar her ay aynı oranlarda himmet parası veriyorlar. Bu bir tür haraç ama rızayla veriliyor, alınıyor, baskı yok. yani dini açıdan terminoloji çok iyi kullanılıyor. Hatta o kadar ki Üzeyir Gari Fethullah Gülen'e iltifatlarla dolu mektup gönderiyor, davetine icabet ediyor, değerli hediyeler sunuyor ve Fethullahçıların Moskova'daki okulunu karşılıksız finanse edebiliyor. Bunlar şaşırtıcı olduğu kadar aynı zamanda da düşündürücü ilişkiler. İşte Fethullahçı organizasyon bütün bunları yapabiliyor, yaptırabiliyor. 6. Fethullahçı organizasyon Türkiye'deki propagandasında bu okullara Allah rızası için Türklük aşkına bedelsiz hizmet götürüldüğünü, işlevlerinin çağdaş Müslüman misyonerliği ve bir sivil toplum örgütü olarak toplumsal olaylara katılım, özellikle de eğitime, olduğunu iddia ediyor. Üstelik her türlü duygu sömürüsü de yapılıyor. İstiklallerine yeni kavuşan soydaşlarımız, dindaşlarımız bunlar. Açlar, Ruslar her şeylerini, mallarını, mülklerini, yeraltı servetlerini sömürüp götürmüşler. Din bırakmamışlar. Onlara Türk dilini iman etmeyi, Türk kültürünü yeniden öğreteceğiz, tarihi yeniden yazacağız. Allah rızası için himmet buyurun, bir okulun finansmanını sizin şehir kasaba karşılasın. İşte Türkiye'deki çarkın bir başka dişlisi de böyle işliyor ve banknot matbaası hızıyla her ay bu okullar için trilyonlarca lira toplanıyor. Küçük bir dernek bile valilikten, emniyetten izin almaksızın, kermes ya da yemek davetiyesi bile satamazken, böyle büyük bir organizasyon bu paraları nasıl yasallaştırıyor? Makbuz? Yok. Valilik izni? Yok. Kayıt? Yok. Para transferi için kayıtlı ekonomi kuralları içinde banka kullanmak? O da yok. Ama mülkiye ve adliyedeki kadrolaşma sayesinde dokunulmazlıkları var. Geçtiğimiz yıl İzmir'de Karşıyaka iskelesinde sokak çocuklarına yardım toplamak için dans eden 12-13 yaşındaki kız çocuk çocuklarını nezarete atan ve mahkemeye çıkaran güçlü devlet Fethullahçı soygun düzeni karşısında acizlik sergiliyor. 7. Gelelim yurt dışındaki okulların ekonomik yönüne. Azeri öğrencilerden para talep ediliyor. Hem de Azerbaycan halkının ekonomik gücüne göre hayli yüksek bir miktar. $960. Yerel personelin ve öğretmenlerin aylık maaşları $50-$150 arası. Bizzat Fethullah Gülen'in ifadesiyle Türkiye'den giden öğretmenler ise iddia edildiği gibi $1000-$1500 değil, $400-$500 arası bir maaş alıyorlar. ABD'li öğretmenlere maaş ödenmiyor. Belli başlı İngilizce kitaplarda İsrail ile bağlantılı bir ABD firması olan Bnai Brit'in karşılıksız desteği kapsamında sıfır maliyetle temin ediliyor. Kısaca bu okullar oldukça karlı kuruluşlar. Hatta o kadar ki toplantıların birine katılan Ordubatlı bir Azeri veli, çocuğunun giriş sınavlarında üçüncü olmasına karşılık sadece $100'lık bir miktarı denkleştiremediği için kayıt talebinin geri çevrildiğini, çocuğunun iyi bir okulda eğitim görmesi için tüm varını yoğunu ortaya koyduğunu, bu $100'lık bir fark için insafsızlık yapıldığını öne sürüyor. Peki o halde onca himmet parası ne için toplanıyor? Kimse bunun hesabını sormuyor. Okulların listesine gelince, Bakü'de, Agdaş'ta, Mingeçevir'de, Küba'da ve Lenkeran'da, Şeki'de, Sumgayıt'ta Özel Türk Lisesi, Bakü Özel Türk Lisesi Ekonomi Şubesi, yine Sumgayıt'ta Bakü Özel Türk Koleji Teknik Şubesi, Bakü'de Kafkas İlköğretim Okulu, Kafkas Üniversitesi, Nahçıvan Türk Lisesi, Şerur Ekonomi Lisesi ve Ordubat Kız Lisesi. Tüm bu öğretim kurumları iki şirket, Çağ ve Feza adına kayıtlı. Azerbaycan'daki Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti kardeş Azerbaycan'da var da aslında yok gibi bir görünüme sahip. Şöyle ki, 1. Türkiye Azerbaycan'da olması gereken ağırlığını koyamamış bir ülke görünümünde. ABD ve Almanya'nın sefaretleri gerek kültürel ve gerekse ekonomik konularda çok daha fazla etkin çalışmakta. Azeri Türkçülerin görüşü, Büyükelçimiz K. Ecvet Tezcan, malum başarısız darbe girişiminden sonra atanmanın verdiği tedirginlikten olacak hiç görünmemeyi yeğliyor. Bu nedenle Türkiye adına temsil ve inisiyatif kullanma hakkını fiilen Fethullahçılar üstlenmiş görünüyor. Dış ilişkiler içinde yapılanmış bir sivil toplum örgütü oldukça enteresan ama devlet açısından önemli bir acizlik örneği. Büyükelçimizin oğlunun Bakü'de Gençlik Meydanı'nda bulunan Fethullahçılara ait Özel Türk Lisesi'nin 10. sınıfında öğrenci olduğunu hatırlatan Azeri aydınları, Büyükelçinin Ankara'dan gelen talimat uyarınca Azerbaycan resmi makamlarına Fethullahçıların faaliyetleriyle ilgili yazı gönderdiğini ama sonucu takip etmediğinden bu durumun Fethullahçılar açısından aksine güç kanıtlaması, gövde gösterisi olarak kullanıldığını kaydediyorlar. Büyükelçimizin Türk İslam Sentezcilerinin ünlü isimlerinden merhum Profesör Doktor Ayhan Songar'ın damadı olması ya da oğlunu belki de seçeneksizlikten Fethullahçıların okuluna göndermesi hiç şüphesiz ve doğal olarak hakkında bir ön yargıyı gerekli kılmıyor. Anlatılan onca vahim ve yüz kızartıcı örnekler çerçevesinde sefaret binamızın Fethullahçı dergi olarak kullanılmasından sorumlu olan tüm personelin, başta tüm bu olumsuz gelişmeleri seyretme modundaki büyükelçimiz olmak üzere, özellikle güvenlik, basın, din işleri, idari, eğitim, müşavir ve ataşelerinin acilen, elbette ki resmi bir soruşturma sonucunda Türkiye'ye çekilmesi gerekiyor. 2. Özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oraya göndereceği temsilcinin hali hazırdakinden şikayetle tarikatlara karşı Azeri halkını bilgilendirecek ehliyet ve cesaretli olması öneriliyor. Bilindiği gibi yurt dışı eğitim müşavir ve atamaları ile sefaret koruması için yapılan atamalarda Fethullahçıların tartışılmaz bir üstünlükleri söz konusu. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı ve gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bu atamalarda yetkili birimlerde bir tasfiyenin yapılması kaçınılmaz bir gereklilik olarak görülüyor. Örneğin Fethullahçılara yakınlığı ile ilgili olarak basında adına sıkça rastladığımız eski Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürü Aysal Aytaş döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Bakü'de açılan Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin yönetici ve öğretmen kadrosunun yeni baştan değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin önceki müdürü Mehmet Bilici'nin yönetiminde adeta İran'ın medreselerinden farksız bir görüntü içinde olduğu, Fethullahçı okullarda bile rastlanamayacak ölçüde bir dinsel görünüme büründürülen ve yine Fethullahçılar tarafından kullanılan bu okulla ilgili olarak Azeriler arasında güvenin sarsıldığı, aynı şekilde burslarda rüşvet duyumlarının ortaya çıkmasıyla da talebin azaldığı kaydediliyor. Eğitim müşaviri ve ateşesinin de Fethullahçı olmamasına karşın Fethullahçılara ve diğer tarikatçılara karşı seyirci kalmaları nedeniyle görevden alınmaları, yerlerine Azerbaycan'ı yakından tanıyan, sorunları hakkında bilgi sahibi olan laik eğitim taraftarı Türkçülerin gönderilmesi talep ediliyor. Aynı talep Fethullahçılarla organik dayanışma halinde bulunduğu için yıllardan bu yana Bakü'de kalmayı başaran basın müşaviri için de yineleniyor. Hiç şüphesiz bu iddiaların doğruluğunun ilgili devlet kurumlarınca ivedilikle soruşturulması ve gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye Azerbaycan'da işte bu nedenlerle sürekli imaj aşımına uğruyor, mevzi ve taraftar kaybediyor. 3. Türkiye'nin Bakü'de bir tek saygın eğitim kurumu var. O da Bakü Türk Dünyası Atatürk Lisesi. Türk Dünyası Araştırma Vakfı tarafından kurulan bu lise, sunduğu eğitim kalitesi ve tarikatlarla ilintisizliği açısından Azerbaycanlı Türkçe entelektüeller nazarında büyük bir öneme sahip. Ancak yine de bu okuldaki bazı öğretmenlerin Fethullahçı yapılanma ile kişisel düzeydeki ilişkileri rahatsızlıklara yol açıyor. Yaklaşık 30 yıllar bizzat kurduğu ve bugüne kadar da başında bulunduğu vakıfla tüm Türk dünyasına hizmet eden Profesör Doktor Turan Yazgan'ın yurt dışına gönderdiği öğretmenlere tarikatlar özellikle de Fethullahçılar konusunda bir hizmet içi eğitim vermesi kaçınılmaz görünüyor. Arapça özlemiyle yanan emniyetçiler. 21 Nisan 2001 tarihli Milliyet Gazetesi'nin manşeti "Valiye Korkunç Tuzak" başlığını taşıyordu. Tuncay Özkan tarafından 3-4 gün üst üste verilen haberde Fethullahçı bir grubun şantaj çetesi oluşturduğu ve bir gecede 3500 polisin görev yerlerinin değiştirilmek istendiği ve buna direnen valinin takibi alındığı ve telefonlarının dinlendiği işleniyordu. Haber üzerine açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Fethullah'ı tanımadığını beyan ediyordu. Hatırlanacağı üzere Fethullah Gülen hakkında Ankara DGM Başsavcılığı'nın açtığı davanın ardından bir açıklama yapan Emniyet Genel Müdürü de bünyelerinde Fethullahçı olmadığını, bu iddialara muhatap bir kişinin de daha sonra mahkeme kararı ile göreve geri döndüğünü söylemişti. Ankara Emniyet Müdürü'nün de malum cemaate yakın bir okulda okuyan oğlu için de yapılan açıklama, "Parasıyla değil mi, istediğim yerde okuturum" diyordu. Aslında Fethullahçı grubun kuvvetlenmesinde okullarına öğrenci yağmasındaki en önemli etkenin birçok kaymakam, savcı, emniyet amiri, emniyet müdürü kimliklerini üzerinde taşıyan insanların çocuklarının buralara devam etmesiydi. Çünkü bunları örnek alan insanlar şunları söylüyordu. Kaymakamın, emniyet müdürünün, valinin çocuklarının devam ettiği okullar devlet katında muteber ve güvenlidir. O halde ben de en yüksek bedeli ödeme pahasına çocuklarımı bu okullara gönderirim. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Bugünlere kolay gelinmemişti. Polis koleji ve akademilerinde çok yoğun bir şekilde nurcu propagandalar altında ve ışık evleri denilen evlerde yetişen polisler köşe başlarını tuttuklarında aldıkları eğitimin gereklerinin yerlerine getiriyordu. Buralarda irticai örgütlerin cirit attığı defalarca basın yayın organlarında işlenmesine rağmen hiçbir tedbir alınmamış, mecburen açılan soruşturmalar ise sümen altlarında saklanmış ya da yıkanmış yunmuştur. Bu soruşturmaların en kapsamlısı 1992 yılında polis okullarında başlatılan ve 1998 yılına kadar süren ve sonunda Ankara DGM Başsavcılığınca içinde Fethullah Gülen'in de bulunduğu sanıklar hakkında takipsizlik kararı verilen soruşturmaydı. Şimdi bu soruşturma kapsamında bazı komiser ve komiser muavinlerinin verdiği ifadeleri inceleyelim. İsimler bizde mevcut olmasına rağmen malum sebeplerden dolayı gizli tutulmuştur. Bir ilimizin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan bir tanığın ifadeleri. 1987 öğretim yılında polis kolejini bitirerek polis akademisine girdim. 1991 yılında mezun oldum. Bu öğrenim süresinde özellikle 1987-1988'de hukuk başlangıcı, 1989-90 döneminde ceza muhakemeleri usulü hukukuna gelen Ali Şafak, 1989-90 öğretim döneminde yönetim bilimi dersine gelen Remzi Fındıklı, 1988-89 döneminde Türk diline gelen Bilal Coşkun, 1990-91 döneminde Türk edebiyatı dersine gelen Halil İbrahim Okatan, 1989-90 döneminde ceza hukukuna gelen Cihan Yamakoğlu adlı öğretim üyeleri zaman zaman ders konularını işledikleri sırada mukayese ve örneklemeler yaparak dilinin inanç ve esasları ön plana çıkarmak suretiyle en direkt olarak dolaylı yoldan şeriat düzenini hoş ve meşru göstermek yoluna giderek öğrenci kitlesini psikolojik telkin altında bırakırlardı. Bu durumdan ötürü öğrenci kesimindeki gruplara karşı farklı tutum ve davranış içerisine girerlerdi. İdarede bu öğretim üyelerinin yakın olduğu öğrenci kesimine karşı farklı uygulama da bulunurdu. Yine bir başka komiser yardımcısı polis baş müfettişi Dr. A. Nihat Dündar ve polis müfettişi İ. Sezgin Şenel'e verdiği ifadesinde polis akademisindeki irticai faaliyetlerin boyutlarını açıkça gösteriyordu. Ben 1987 öğretim yılında polis kolejini bitirerek polis akademisine girdim ve 1991 yılında mezun oldum. Bu öğretim süresi içerisinde çeşitli derslerimize değişik öğretim üyeleri geliyorlardı. 1987-88 öğrenim döneminde hukuk başlangıcına, 1991 yılında da Cimuk Kanunu'na gelen Ali Şafak adlı öğretim üyesi, ders konularını işlediği sırada bazı mukayeseler yaparak batıdan alınan hukuk sisteminin dejenere olmuş olduğunu, İslam hukukuna dayanan mecellenin şeriat hükümlerini ihtiva ettiğinden dolayı daha meşru ve hoş olduğunu derslerinde işliyordu. Yine 1988-89 öğretim döneminde idare hukuku dersine gelen Remzi Fındıklı adlı hocamızla aynı mahiyette mukayese ve örnekler vererek ders konusunu işliyordu. 1987-88, 1988-89 döneminde Türk Dili ve Edebiyatı dersine gelen Bilal Coşkun adlı öğretim üyesi ise Türk hukuk sistemini aşağılayarak şeriat sistemini övücü ve hoş gösterici şekilde konuları işlerdi. Batılılaşmanın Türk sistemini dejenere ettiğini söylerdi. Özellikle yeni harf ve kıyafet inkılabının toplumu geriye götürdüğünü ve kargaşaya sürüklediğini, Farsça ve Arapçanın geçmişte toplumu daha da yücelttiğinden bahsederdi. Bunun yanında Yahudilik ve Masonluk konularını işlerdi. Aynı şekilde 1989-1990, 1990-91 döneminde Türk Dili dersine gelen Halil İbrahim Okatan adlı öğretim üyesi de Bilal Coşkun'dan geriye kalmayarak aynı konuları işlerlerdi. O da şeriat düzenini övücü konulara girer, ağırlıkla Türk-İslam sentezini işlerdi. Yine 1989-90 döneminde kriminoloji dersimize gelen Cihan Yumakoğlu adlı öğretim üyesi hiçbir kural tanımadan konuyla ilgisi olsun veya olmasın şeriat düzenini öven konulardan bahseder, Türk hukuk sistemini, aile yapısını, sosyal yaşantıyı konu edinerek işler, neticede şeriat sisteminin doğruluğundan bahsederdi. Atatürk ilke ve inkılapları toplumu geriye götürmüş. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olan bir başka tanık da adı geçen öğretim görevlilerinin Atatürk ilke ve inkılaplarının ülkeyi geri götürdüğünü vurguladıklarını, yine Ahmet Eyicil adlı bir öğretim üyesinin harf inkılabının iyi olmadığını, bizi geçmişimizden kopardığını iddia ederek eski alfabenin daha iyi olduğunu vurguladığını anlatıyordu. Bu soruşturma sırasında polis koleji ve akademisinden mezun olan onlarca emniyet görevlisi şeriat sistemini öven, Atatürk ilke ve inkılaplarının ülkeyi geriye götürdüğünü iddia eden, öğrenciler arasında gruplaşmaları sağlayan, laik demokratik cumhuriyetin düşmanı görevlileri müfettişlere verdikleri ifadelerle anlatmasının sonucunda, müfettişlerin Fethullah Hoca'nın talebeleri adlı örgüt hakkında Ankara DGM Başsavcılığına sundukları fezleke sonucunda DGM dava bile açmaya gerek görmeden, Savcı Talat Şalk imzasıyla Fethullah Gülen ve diğer sanıklar hakkında takipsizlik kararı veriyordu. Gülen'e koruma. Fethullah Gülen hakkında soruşturma açılınca sağlık sorunları yükseliyor ve soluğu Amerika'da alıyordu. İçişleri Bakanlığı, laik demokratik cumhuriyeti yıkmak için faaliyetleri ayyuka çıkmış, bir insan için gerekeni yapıyor ve 3 Mart 1999 tarihli bakanlık onayıyla kendisine başkomiser rütbesinde bir koruma tahsis ediyordu. Gülen'in sıkıntıları bitmeyince korumanın görev süresi Ankara Valisi Yahya Gür'ün uygun görüşü, İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın oluru ile 4 Haziran 1999 tarihinden itibaren tekrar uzatılıyordu. Fethullah Gülen İçişleri Bakanlığı tarafından her ne kadar emekli vaiz olarak nitelense de Gülen hiçbir zaman Diyanet'ten vaiz sıfatıyla emekli olmamıştır. Gülen mahkeme kayıtlarına göre Nil yayınlarında yaptığı redaktörlükten ayda 150 milyon lira kazanıyordu. Gülen bu kadar aylıkla hem geçinip hem yıllarca Amerika'da kalıyor bir de korumanın masraflarını karşılıyordu. Arapça eğitimi. Fethullah Gülen müritlerine polis akademisinin eğitimcileri gibi aynı doğrultuda Arapça eğitimin gerekliliğini anlatıyordu. Cumhuriyetle beraber Arapça eğitimine karşı tavır alınması o günün aydınının ve devlet yetkililerinin bir yanılgısıdır. Eğitimde dünden bugüne baskıcı ve dayatmacı zihniyetlerin zorlanmasıyla kabul ettirilen tedrisat sistemini değiştirecek inkılapçı ruhlara ihtiyacımız var. Millet şu anda çeşitli dogmalarla zayi ediliyor. Komiser Cinler. Fethullah Gülen insanları başına toplamış onlara ilmi bilgiler veriyordu. Bu dersin konusu da cinlerdi. Cinler hakkında uzun uzadıya bilgiler verdikten sonra müthiş bir projesinden bahsediyordu. Cinler ile konuşmanın sağlanması emniyet teşkilatlarının da işine yarayabilir. Meydana gelen veya gelişme safhasında olan faaliyetler ve grup olayları anında merkeze bildirilip kontrol altına alınabilir. Kim bilir belki o zaman cinlerden de komiserler ve emniyet müdürleri olacaktır.